Evet, biliyorsunuz 1. yüzyılda Mesihçilerin sembolü bir balık oldu. Balık. Ve neden sorarsan, bir tarafta bu Grekçe, Yunanca dilinden ileri geliyor. Çünkü Grekçe balık ichthus demek ve onların 5 harfi böyle birleştirirsen her bir harf hani bir söz için geçerli. Jesus Christos Theouios Soter. Bu demek Grekçe İsa Mesih'tir ve Allah'ın oğludur. Tamamen. Ve bu imanlıların yani en önemli hakikati, en önemli ikrarımız, imanın centeri, merkezi budur. Ve bu harfleri birleştirip ichthus yani Grekçe balık çıkıyor. Ve onun için yani birçok evlerde balık simbolleri bulmuşlar. Ama başka bir sebep daha var. Çünkü gerçekten İncil'e baktığımızda birçok defa balıkla ilgili şeyler görüyoruz. Değil mi? Aklınıza geliyor mu bazı şeyler? Neler, nerede balıklar meselesi var? Değil mi? İşte Petrus balıklar tuttu. Değil mi? Başka neler? İsa Mesih ekmek ve balığı çoğaltırdı. Değil mi? Birçok defa yani yeni antlaşmada bunu görüyoruz. Bugün gene balıkla ilgili bir şey okumak istiyoruz. Matta 13. bölümde İsa Mesih bir benzetme anlatıyor. Bir benzetme. Bir benzetme aslında nedir? Bir ruhsal hakikati bize ders vermek için İsa Mesih yeryüzünde küçücük bir hikaye anlatıyor. Küçük bir olay anlatıyor. O kadar heyecan verici bir şey değil ama bu ruhsal bir hakikati bize bir ders vermek istiyor. Yani daha fazla insanın kafasına girsin diye. Evet, Matta 13'te 47'den 50'ye kadar İsa Mesih öyle bir balıkla ilgili bir şey anlatıyor. Bir benzetme ve buna diyoruz serpme benzetmesi, ağ benzetmesi. Ağ, serpme. Biliyorsunuz balıkçıların kullandığı bir enstrümenttir balıkları tutmak için. Ve İsa Mesih bunu kullanıp öğrencilerine bir ders vermek istiyor. Ama neyin hakkında ders veriyor? İsa konuşmuyor burada insan nasıl kurtuluyor diye. İsa konuşmuyor kendisi nasıl bir kişidir diye. Ya da başka bir şey, bütün benzetmelerin tek bir ortak tarafı var, tek bir amacı var. İstiyorlar Allah'ın krallığı nasıldır, Allah'ın krallığı nedir diye o zamanki Yahudileri ve bizi de anlatsınlar. Allah'ın krallığını gösteriyorlar. Allah'ın krallığı derken sanmayalım yani bu cennetmiş, sanmayalım yani bu dünyadan sonraki hayat imiş. Hayır, Allah'ın krallığı bu yeryüzünde. Ve özellikle İsa'nın zamanındaki Yahudiler, nasıl anladılar bu lafı Allah'ın krallığı? Sanki Allah yeryüzünde gene Davut gibi, Süleyman gibi kocaman bir kral kaldırıyor aralarından. Ve o kral işte Yahudi halkını birleştirip Romalılardan kurtaracak. Büyük böyle askeri bir önder, bir Atatürk gibi. Öyle bir kişi. Hani Mesih'i öyle düşünürdüler. Mesih geldi mi o bizi kurtaracak yabancılardan. Kurtaracak bizi yani robstvo yani kölelikten. Ve o zaman Allah'ın krallığı gelecek. İsa Mesih bu düşünceyi reddediyor. Hayır diyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir. Söyledi Pilatus'un önünde. Öyle değil mi? Bu dünyadan değildir. Demek ki benim amacım değil yeryüzünde böyle güçlü bir askerlik, güçlü bir devlet kurayım. Benim krallığım, Allah'ın krallığı bambaşka bir şey. Ve o kadar zordu. Öğrenciler bunu anlasın. 3,5 sene onunla birlikte gezdiler ve gene de anlamadılar. O yüzden o kadar derin, o kadar sık yani İsa Mesih bu konu üzerinde duruyor. Ve Matta 13. bölüm, oradaki 8 tane benzetme tamamen bunun üzerindedir. Allah'ın krallığı nasıl? Ve şimdi okuyorum Matta 13, 47, 50'ye kadar. Ve gene gökün krallığı bir serpmeye benziyor. O denize atıldı mı her türlü balık topluyor. Serpme dolunca onu kıyıya çekmişler. Sonra oturup güzel balıkları kaplara koymuşlar ama bet olanları atmışlar. Dünyanın sonunda aynı öyle olacak. Melekler çıkıp kötü kişileri doğru olanların arasından çıkaracaklar. Onları ateşli fırına atacaklar. Orada ağlamak ve dişlere gücü datırmak olacak. Doğru anlayalım. Bu da aslında ne demek oluyor? Bu benzetme bize ne demek istiyor? İsa'nın zamanında balık tutmak için 3 tane yol vardı. 3 tane metot, yöntem vardı. Birincisi bugün de yapıldığı gibi olta ve kanca ile. Olta ve kanca ile. O zaman bunu atın zaman suya. Ne oluyor? Balıkları tek tek çıkarıyorsun değil mi? Bu birinci yol. İkinci yol kayıktan atılan küçük bir serpme vardı. Böyle 2-3 metrelik bir şey. Değil de o kadar büyük. Ve kişi bunu hani kayıkla gölün ya da denizin ortasına açılıyor. Uygun bir yer bulduktan sonra bu serpmeye atıyor böyle. Ve ondan sonra bu yere düşünce toplanıyor ve onu böyle topluyorlar. Evet. Üçüncü metot, bu artık başka yöntem. Bu da büyük serpmeler için söz konusu oluyor. Yani 30-40 metrelik böyle kocaman serpmeler ve bunları gerirdiler iki kayın arasında. Ve bu kayaklar ilerleyince yavaş yavaş böyle toplardılar ve bu serpme kapanırdı ve bunu o zaman çekerdiler. Ya da bir kayıktan bir kişi plajda hani toprakta durup işte böyle kocaman serpmeleri kullanırdılar çok balıkları tutmak için. Ve bizim benzetmemiz burada üçüncü söz meselesi oluyor. Üçüncü yöntem gösteriyor. Böyle kocaman bir serpme, bir ağ düşünelim. Tamam mı? Evet, ve bu buradaki ders nedir? Bu kocaman serpmeye attıktan sonra ne diyor? Her türlü balık içinde bulunuyorlar. Çünkü önce kontrol edemezsin. Bir oltayla tamamı tek tek çıkarıyorsun ama burada nasıl binlerce balık var. Ve diyor ki bu balıkların arasında bir ayrım olacak. Bir ayrım olacak. Bazılar uygun, bazılar uygun değil. Bazılar yani istediğimiz biçimde, bazıları kullanamıyoruz. Ve onun için ateşe atılıyor. İşte bu ayrım düşüncesi, Allah'ın halkının içindeki ayrım meselesi, birçok defa İsa Mesih bunu söylüyor. Vardı başka bir benzetme, bu sefer toprakta kısır ekinleri, tamamı deliciler benzetmesi. Bunlar yani bir düşman diyor, güzel ekinlerin arasında ekmiş, birlikte büyümüşler, ilk önce anlayamazsın. O zaman bu çiftçinin hizmetçileri, köylüleri sormuşlar, ne yapalım, onları tek tek koparalım mı? Ha diyor, olmaz. Çünkü koparırken iyileri de koparmış oluyorsun. Bekle, hepsi birlikte büyüsünler. Ve işte biçim zamanında kesilip tamamı o zaman ayrım yapacağız. Bunu defalarca biz bunu görüyoruz. Demek şimdi karışık ama daha sonra bir ayrım olacak. Birçok kişi burada soruyorlar, ne için söz konusu oluyor? Acaba İsa ne demek istiyor? Dünyanın sonunda Allah işte imanlıları ve imansızları mı ayıracak? Bu mu söz konusu? Ya da imanlıların arasında bir ayrım yapacak? Bu çok konuşuluyor ve çok kişi kabul edemiyor bunu. Hani Allah imanlıları yargılayacak. İmanlıların arasında bir ayrım yapacak. Ama benim için mesele çok kolay. Çünkü en başta dedi ki Allah'ın krallığı buna benziyor. Dünyanın sonunda Allah insanları ayıracak, yargılayacak diye bu yeni bir şey değildi. Bunu eski antlaşmada okuyoruz. Ama İsa Mesih'in getirdiği yenilik şu. Allah'ın krallığı öyle bir organizasyon ki önce birlikte hani imanlılar devam ediyor ama ancak dünyanın sonunda belli olacak. Hani kim gerçek ve kim yalancı. Allah istemiyor biz daha önce bir ayrım yapalım. Sen, ben karar veriyorum sen imanlısın. Sen değilsin. Bir derece kadar biz vaftiz yaparken biz bir derece kadar bunu yapıyoruz. Ama tam olarak biz bunu yapamayız. Ve onun için İsa Mesih'in dersi burada imanlılar için söz konusu oluyor. Evet, ve şimdi bu olaydan ne ders çıkarıyoruz kendimize? Ne öğreniyoruz burada? Detaylı böyle bakmak istiyoruz. Buradaki dersler nedir? Birincisi, bütün bu olay ne için? Bir kişi niye balıkçılık yapıyor? Birincisi, bir insan denizden kıymetli bir şey çıkarmak istiyor değil mi? Yani uğraşmıyor sadece böyle vakit geçsin diye. Bu zahmetli, yorucu bir iş. Ve onu yapıyorsun bir amaçla. Balıkçı istiyor kıymetli bir şey çıkarsın denizden. Bunu iyice anlayalım. Demek ki balıkçı kimdir? Tabii ki Allah'ın kendisi diyor. O istiyor çıkarsın kıymetli bir şey. Deniz, birincisi bu. Deniz sözü eski antlaşmada, İncil'de her zaman aynı anlam taşıyor. Sembolik anlamına bakarsak bu gösteriyor bütün insanlık için konuşuyor. Bütün insanlık. Habakuk, eski bir peygamber, Habakuk 1:14 açıkça şöyle söylüyor. İnsanları denizdeki balıklara, yöneticiden yoksun sürüngelere çevirdin. Ne diyor? İnsanlar, milletler denizdeki balıklara benziyor. Neden? Başıboş. Yöneticiden yoksun. Onlara güden yok. İşte onun için deniz her zaman bütün milletler için bir semboldür. Ve burada İsa zaten bu benzetmeyi yaparken birinci şok yapıyor. Fikri ortaya atınca diyor ki bir kişi bunu denize atıyor. Deniz her zaman bütün insanlık için bir sembol olduğu için Yahudilere bu büyük bir şok geliyor. Ne? Bizim Allah'ımız bütün milletlerle mi uğraşsın? Olamaz. Biziz. Biziz Allah'ın kralı. Ama İsa diyor hayır. Bir kişi bunu denize attı. Birincisi bu. Bu Yahudiler tamamen deli yaptı. Şok oldular. Dil İsrail, bütün milletlerden Allah kendini bir krallık yaratıyor. Sanki İsa bu da demek istiyor ki Allah'ın krallığı bütün milletler için açık olacak. Biz buna alıştık. Bizim için bu normal, banal mı geliyor? Ama İsa'nın zamanında nasıl? Allah bu pis heriflerle mi anlaşacak? Bu yani köpeklerle mi anlaşacak? Hayır. Birinci udar, birinci darbe budur. Sonra bakalım bu denizdeki balıkların hali nedir? Habakuk'un dediği gibi başıboş. Yani yöneticinin yoksun diyor. Demek kimse onları kontrol etmiyor. Denizdeki balıkların hali aslında bu. Normal insanların hali için söz konusu oluyor. Normal bir insan nasıl? Serbesttir ama amaçsız. Yani başıboş. Hayatı bir yere varmıyor. Öyle değil mi? Biz kendi kendimize bakarsak biz öyleyiz. Yani İsa Mesih'e gelmezden önce her bir insan öyle. Uğraşıyorsun, yapıyorsun ama hayatın bir amacı yok. Ne için uğraşıyorsun? Ne için yaşıyorsun? Balıklar da öyle. Ha bir köpek balığı onu yedi. Hani ha da otel almış ölmüş. Yani hayatı anlamsızdır. Bu balıkların hayatları anlamsızdır. Ve bu derin anlamsızlık yani bunu iyice anlamak lazım. Bir kişi bunu tatmadı mı, anlamadı mı? İsa Mesih'i gelemez. Şeytan öyle yapacak, sana küçük küçük hedefler gösteriyor. Ko mektebi bitireyim. Ko evleneyim. Tamam mı? Ko işte bu evi yapayım. Ha bu remont bitsin. Ha bu araba alayım. Ha 2000 levada. Ha 10.000 euroda. Değil mi? Ve şeytan böyle insanlara küçük küçük hedefler koyuyor ortaya. Ve sen sanıyorsun hayatın amacı bu. Ama yapıyorsun, elde ediyorsun. Sonra boşluğu gene hissediyorsun. Şimdi ne? Şimdi ne yapayım? Hangi remont yapayım? Paramı nereye harcayayım? İşte böyle. Balıklar denizde başıboş geziyor. Anlamsız bir hayat yaşıyor. Ve biz insanlar da öyleyiz diyor Allah'ın sözü. Ne zaman bir kişi oturup hesap yapıyor birazcık. Şimdi hayatımda bu kadar şeyler yaptım. Ama bütün anlamı nedir? Bütün hayatımın anlamı ne? Nereye gidiyorum? Bu anlama varmadan, bu anlayışa varmadan kişi kurtulamaz. Kurtuluşu arayamaz. İşte balıklar böyledir. Sonra serpme atılınca iki şey oluyor. Birincisi demek bu serpme bu ağa atılıyor ve yavaş yavaş bu balıkların etrafında toplanıyor. Ne oluyor? Birincisi bu balık artık serbest değildir değil mi? O ağın bu menajerin dışına çıkamaz. İstediği gibi gezemez. Balık tutuldu. Artık eskisi gibi gezemez, tozamaz. Sınır var, sıkıştırmak var. Ama aynı zamanda bir şey oluyor. Bu balığın hayatı değişiyor. Bu balığın hayatı bir anlam kazanıyor. Fark ettiniz mi? Önce geziyorsun, serbestsin ama anlamsız, boşuna. Ama eğer tutulursan, bu mürecanın içinde, bu serpmenin içinde kalındığı zaman senin hayatın bir anlam kazanıyor. Balığın hayatı bir anlam kazanıyor sanki. Neden? Çünkü insan onu tuttuğu zaman, yani onu yerken seviniyor. Bir amaç bitirmiş oluyorsun. Kendi hayatından daha büyük bir amaç kazanıyorsun. Ve İsa Mesih de hayatta, yeryüzünde gezerken bunu defalarca söyledi. İsa'dan önce hayatın anlamı yok. Ama sonra anlam kazanıyor. Bu serpme senin etrafında toplandı mı? Sıkıştırdı mı seni? Önce insana iyi gelmiyor. Nerede serbestliğim? İstediğim zaman, yani İstediğim yere gidemem. Sıkıştıran bir olay var burada. Ama sonra anlıyorsun bu senin iyiliğin içindir. Sonra anlıyorsun bir anlam kazanıyorsun burada. İsa Mesih bazı laflar yaptı ve buna bakalım şimdi. Bırak ölüleri diyor. Ölüleri bırak kendi ölülerini gömsünler. Hepimiz cenaze olayı biliyoruz. Cenaze acı, çok acı bir şey. Hem de çok special, acilen bir şey var değil mi? Hemen bir şey hareket yapmak lazım. Ama istediğim bırak cenazeyi. Ölüler kendi ölülerini gömsünler. Çok ağır bir laf. Çok kötü bir laf. İsa insanlara ölü diyor. Nasıl? Ne anlamda ölü? Nasıl olabilir? Değil mi? Geziyorum, çalışıyorum, para kazanıyorum. Hayattayım. Ama İsa diyor sen ölüsün. Neden? Ölü demek yani kişilere neden ölü diyor? İsa desin ki sen belki bir şeyler yapıyorsun ama hayatının amacı yok. Boş bir hayat yaşıyorsun. Onun için Allah'ın önünde sen ölüsün. Allah'la ilgili bir şeyler yapmıyorsun. Başka bir olay. İsa'nın zamanında bir kadın var idi ve gelip onun ayaklarını meshetti, yağladı. Şimdi Matta 26'da bunu okuyoruz. Ve sonra öğrenciler girip kişiye İsa'ya mani buldular, yani eleştirdiler. Aa, niye bu kadar para, bu parfüm çok büyük paraya satılabilirdi. Ve İsa şöyle konuşuyor. İsa bunu fark edince onlara dedi, ne için kadını rahatsız ediyorsunuz? O bana bir iyilik yaptı. Nasıl olsa fukaralar her daim yanınızda olacak ama ben her daim yanınızda olmayacağım. Kadın bu parfümü benim bedenimin üzerine döktü, beni cenazeye hazırlamak için. Size doğru bir şey söyleyeyim. Bütün dünyada iyi haber nerede bildirilecekse, orada bu kadının yaptığı da bildirilecek, kadın anılsın diye. Bu küçük bir olay ama çok büyük bir efekt. Çok büyük bir sonucu var. Düşün bakalım, bu kadın İsa'nın zamanında yaşayan önemsiz bir kişi. Belki de yolsuz bir kadın, çünkü bilmiyoruz, birkaç defa ona benzer ayetler geçiyor. İsa, yani günahkar kadınlar geldi İsa'nın ayaklarını meshetti. Yani bir parfüm hazırladı. Bu parfüm çok pahalıydı. Yani değil bugünkü parfümler 100-200 leva olsun. Bu o kadar büyük bir masraf. Hani binlerce leva gibi bir şey. Neden? Kişiler bunları çok Hindistan'dan getirirdiler. Ve onun için böyle satıla satıla daha pahalı oldu. Ve ne oldu? Kişiler bunu hazırladılar kendi cenazeleri için. Çünkü ölüm kalım meselesi. İnsanlar her yaşta ölebilirdi ve her bir kişi, nasıl bugün işte kefen parası ayırıyorum kendime. Yaşlılar hep bunu konuşuyor değil mi? İşte aynı biçimde bu parfüm, bu kadın hazırlamıştı kendi cenazesi için. Ama ne yapıyor bunu? Alıyor bunu, İsa'nın üzerine döküyor. Ve bunu yapmakla onun yaşamı bir anlam kazandı. Boş bir yaşam değildir artık. Bu sırasız, önemsiz, belki kötü kadın diyor, İsa Mesih'in sayesinde büyük bir anlam kazandı. Ve ne diyor? Bu kadının hani yaptığı anılacak bütün dünyada, bütün tarihte. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Başka bir olay. Musa'nın zamanında, 1400 sene geri gidiyoruz. Musa'nın zamanında, Mısır'da kölelik zamanındayken Firavun büyük bir emir verdi. Bütün erkek çocuklar Nil'e atılacak, Nil ırmağına atılacak, yok edeceksiniz diyor. Ve o Firavun kimindi biliyor musunuz? O Firavun'un adı neydi? Araştırdım, yazıyor. Amunhotep II. Al bakalım. Var mı duydun bunun adı? Nasıl oluyor? Bu dünyanın en güçlü kralıydı. Hani tanrı olarak ona tapardılar. O kadar büyük bir kişi. Ve adı unutulup gitti. Ama ne oldu? Onun zamanında iki kadın vardı. Başhemşireler, yani ebeler. Ebeler, yani kadınlara doğumda yardım eden iki tane baş ebe vardı orada. Ve işte onlar bu Firavun'un buyruğuna uymadılar. Erkek doğunca sakladılar erkeği ve dediler ki biz Firavun'a uymayacağız. Ve onların adı yazıyor. Şifra ve Pua. Çıkış 1:15. Şifra ve Pua. Ne oluyor? 3400 sene geçti. Bu Firavun'un adı unutuldu. Kimse bilmiyor. Ama bu iki kadıncağızın, yani önemsiz yani diyelim kadınların, çok büyük bir anısı var. Bugüne kadar 3400 sene sonra bütün dünyada, yani Arjantin'den Rusya'ya kadar her bir yerde bu iki kadının adı anılıyor. Neden? Çünkü bir adam kazandı. Allah'ın buyruğunu yerine getirdikleri için bir anlam kazanıyor. İşte ben öyle bir kişi olmak istiyorum. İstemiyorum ölüm yatağımda toplayayım etrafına şey arkadaşlarımı ve diyeyim onlara arkadaşlar hepsi boştu. Hayatımın bütün boşa geçti. Sen öyle mi ölmek istiyorsun? Yoksa bir anlam kazanmak mı istiyorsun hayatında? İşte öyle olmasın, İsa tarafından yakalanan bir balık ol. İşte böyle. O öyle olmasın diye bu benzetmeye hani yaşa. Bu serpme seni sıkıştırıyor ama işte aynı zamanda sana bir anlam kazanıyor. Güzel. İkinci bir mesele. Tamam, attılar, çektiler. Şimdi bakıyorlar bu serpmenin içinde, bu mürcanın içinde neler var. Ve üç çeşit aslında, üç türlü olaylar çıkıyor şimdi. Birincisi bokluk, ikincisi yaramaz balıklar ve üçüncüsü hani uygun balıklar, aranan balıklar. Üç parça yapıyorlar. Siz belki görmüşsünüz denizden, denizde çok bokluk var değil mi? Her türlü var. Plasma şişeler, işte odun parçaları, kemikler, neler, neler var, neler yok ki. İşte bu bokluk ayırıyorlar. Üç şey, bokluk, yaramaz balıklar ve uygun balıklar. Birinci parça bokluktur. Ve şimdi dikkat edelim. Tabii ki insanlar için söz meselesi oluyor. Ve kesinlikle biz hiçbir insana bokluk demiyoruz. Böyle bir anlam çıkmasın burada. Maksat değil biz bunu söyleyelim. Ayıran, bu balıkları ayıran kimdir? Allah'tır. Değil mi? O insanlara bir at yapıştırabilir. Ve bu sadece bir benzetmedir. Hiçbir zaman bize düşmüyor yani. Ve bokluk derken bu demek değil pis, iğrenç. Öyle değil. Ama bir işe yaramıyor. Öyle değil mi? Yani kaç tane böyle mesela bir radyo bozuldu mu? Bugünlerde kimse bunu yaptırmıyor. Atıyorsun onu yenisini alıyorsun değil mi? Ya da bunun gibi çok şeyler var. Onların işe yaramaz hale gelince onlar atıyoruz. Bokluk böyle demektir. Evet ama tabii ki bu da insanca düşünmüyoruz. Allah'ın bakışını kullanıyoruz. Rab bizi yarattı bir amaçla ve biz bu amaca uygun bir yaşam sürmesek, boş bir yaşam sürsek neye yarıyorsun? Allah'ın bakışıyla konuşuyorum. O diyecek yaramaz, uygunsuz. Bokluk sözü oradan geliyor. Ama nedir bu? Bakın, neden biliyoruz Allah'ın amacı nedir? İbraniler 2:10 şöyle yazıyor açıkça. Allah istediği birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin. İşte bu Allah'ın amacı. Onun için seni yarattı. Onun için yani sen varsın. Onun için sen yeryüzünde geziyorsun, tozuyorsun. İstediği birçok çocuğu şanlılık durumuna getirsin. İki şey. Önce istediği birçok çocuğu olsun. Ve bu da konuşuyor. Mesih'e, İsa'ya kardeş olsun. Normal olarak, normal doğal haliyle hiçbir insan Allah'ın evladı değildir. Bunun için bir adım atmak lazım. Bir proses yapmak lazım. Ve bir değişmeden geçerek yani yeniden doğarsın. Öyle evlat olarak alınıyorsun. Bu birinci. İkinci diyor bir kere bu adımı yaptıktan sonra şanlılık durumuna getirsin. Bu ikinci bir şey. Sen Allah'ın evladı olduktan sonra Rab seni değiştirmek istiyor. Rab seni şanlandırmak istiyor. Rab seni yani öyle bir duruma getirmek istiyor. Bunlar şimdi birinci grup. Yani yanlış anlamayın, gene diyorum bokluk dediğimiz, bunlar hiç tövbe etmemiş kişiler. Sadece ağızla imanlı olanlar ya da belki de Allah'tan çok uzak olan kişiler. Bunlar böyle. Ve Rab diyor ki, gene söylüyorum, biz bunu söylemiyoruz. Rab diyor, bunlar işe yaramaz. Fonksiyonu yok. Bazen böyle eski fotoğraflara bakıyorum, bizim topluluktan kaç kişi geçti, neler yapmadık, nerede gezmedik. Piknikler, vaftizler, bilmem ne çok şeyler yaptık. Ama soruyorum kendi gibi bunlar bugünlerde. Nerede onlar? Kayıp. Neden vaftiz oldun diye kendi kendime soruyorum. Bu kişiye sanki bağırıyorum. Neden vaftiz oldun? Şimdi neredesin? İşte Rab böyle bir duruma gelmemizi istemiyor. Şimdi ikinci bir durum. Görüyoruz. İkinci grup. Bunlar yaramaz balıklar. Yaramaz balıklar. Ne demek bu? Boyu yetmeyen, etsiz, tadı olmayan böyle bir grup balıklar. Geri kalmış, hiç büyümemiş imanlıları gösteriyor. Balıkçı olabiliyor. Ben hiç anlamıyorum balıkçılıktan. Hiç gitmedim. Kesinlikle sevmiyorum böyle saatlerce bekleyeyim bir balık tutayım. Nasıl insana bunu yapıyor? Aklım almıyor bunu. Ama çok defa gördüler mi? Yani tuttular bir balık, sonra gördüler, bu çok küçük böyle. Ne yapıyor? Atıp geri çeviriyorlar onu, değil mi? Neden? Yaramaz. Biz böyle, en azından böyle balıklar istiyoruz. Onlardan et çıkıyor. Niçin böyle yapıyoruz? Çünkü bu amaçtan gittin, değil mi? göl kenarında. Bu amaçtan başladın balıkçılığa. Amacın bu. Demek şimdi görüyoruz ikinci grup bu tür imanlar. Üçüncü grup gene uygun balıklar. Uygun balıklar, artık işe yarayan balıklar. Sanki denizin sahibi var, o da kendi işi için uygun balıklar arıyor. Sadece onları topluyor. Ve tabii ki bu üçüncü grupta olmak istiyoruz, değil mi? Geri atılmak, yok olmak istemiyoruz. Ve bu ikinci grup için yeni antlaşmada bazı örnekler var. Mesela vardı bir karı koca. Çok güzel başladılar. Vaftiz oldular. Hananya ve Safira adında. Apostolun İşleri 5. bölümde onu okuyoruz. Ve o zaman bir moda oldu. Herkes tarlasını sattı. Evlerini sattılar. Ve bu parayı kilisenin hizmetine bıraktılar. Sanki bugün tam tersi. Biz sanki daha fazla evler istiyoruz, daha fazla mal istiyoruz, daha fazla mülk istiyoruz. Onunla gene tam tersi. Niye? Ne lazım bana? İsa tez gelecek. Satıyorum. Daha şimdiye kadar bir iş bitirsin bu para. Bu sanki bir moda oldu imanların arasında. Ve bu Hananya Safira da aynısını yaptılar. Ve ne yaptılar? Sattılar tarlayı. Bir parça kendi işi için ayırdılar parayı. Ve sonra ne bileyim yarısı mı kaç %'ni bilmiyorum. Topluluğa verdiler. İşte tarlanın fiyatı bu. Hepsine Rabbi veriyoruz. Haleluya. Ama ne oldu? Yalan yaptılar. Problem değil yani yarısını kendileri için kullandılar. Serbesttiler. Bu Rabbi bizi zorlamıyor. Ama mesele ne? Yalan söylediler. Hem de imanlıca bir yalan. Bu iki kat daha kötü. Eğer dünyada bir yalan söylersen o yeterince kötüdür. Ama sen bunu yaparsan yani ruhça daha büyük görünmek için. O zaman hepten büyük yargı. Ve onun sonucunu biliyoruz. İkisi öldüler. Başka bir kişi vardı. Simon, büyücü Simon. Adam gerçekten büyücü ve çok büyük bir kişi oldu. Ama gördü Petrus ve apostollar gelince Samiriye kasabasına ve o da nasıl mucizeler yaptılar. Dedi ki ben de aynı güç istiyorum. Sizin gibi mucize yapmak istiyorum. Verin bana bu fırsatı. Ben size para vereceğim. Satın alacağım bu gücü. Bende çok para var. Paraya bakmıyorum. Ama istiyorum halk bana daha fazla tapsın. Onun için büyük bir para teklif etti. Ve Simon Petrus ne dedi? Paran seninle birlikte yok olsun. Sen sanıyorsun Allah'ın vergisini parayla mı alacaksın? Bu işin içinde ne hakkın ne de payın var. Bu adam imanlıydı. Bu adam İsa iman ederdi. Ama başka bir amaçtan. Demek o da sanki yaramaz bir balık çıktı. Sonra bakıyoruz mesela Korint Kilisesi'ne. Pavlus kocaman iki tane mektup yazdı onlara. Ve oradaki durumlar çok acıydı. İmanlıyken zina yapardılar. Birbirleriyle, başkalarıyla, birbirlerine dava açardılar. Yani her türlü günah var idi. Ve Pavlus onları uyarıyor. Gün gelecek sizi yargılamayayım. Daha şimdiden yargılanasınız, daha iyi ne kadar Rab sizi bir gün yargılasın. Ve işte açıklama. Hani Vahiy kitabında, ikinci bölümde Tiyatira Kilisesi'ni görüyoruz. Tiyatira Kilisesi. Ayet 20 şöyle diyor. Gene de sana karşı birkaç şeyim var. İzebel adındaki kadın kendini peygamber getiriyor. Sen de ona veriyorsun, öğretiş versin ve benim hizmetçilerimi saptırsın. Zina etsinlermiş ve putlara adanmış yiyintilerden yesinlermiş. Ve bu da ne görüyoruz? Bütün bunlar sanki ikinci gruptaki balıklar. Kendini imanlı sanıyorlar ama Rab onları reddediyor. Rab diyor ki hayır, sen benim standartıma uymuyorsun. Gün gelecek bu ayrım olacak. Ve bu şimdi üçüncü düşünce, ayrım olacak. İsa bunu sık sık söylüyor değil mi? Değil sadece imanlı imansız ama imanlıların arasında bir ayrım olacak. Var yemiş veren çubuklar, bir de vermeyen çubuklar. Var güzel ekinler, bir de kısır ekinler. Var koyunlar, var keçiler. Var akıllı kızlar, bir de akılsız kızlar değil mi? Her zaman Rab İsa bizi bunu vurguluyor. Her zaman diyor ki imanlıların arasında da bir gün ayrım olacak. Evet, bu dünya karma karışıktır. Çünkü karıştıran biri var. Diabolos. Diabolos demek karıştırıcı. Ama Allah yavaş yavaş sırayı düzeltiyor ve gün gelecek tam bir ayrım yapacak. Dördüncü bir ders. Rab bunu yaparsa bizden çıkan ders nedir? O yapacak. Biz bu ayrımı yapmayacağız. Bu da çok önemli bir şey. Biz bu ayrımı yapmayacağız. Ve İsa defalarca bunu da söylüyor. Kendi kendine sor. birinci ders, ben kimin için hesap vereceğim? Romalılar 14 ayı 4 şöyle diyor. Sen de kimsin başkasının hizmetçisini davalamaya kalkıyorsun? O kendi efendisinin önünde ayakta kalacak ya da düşecek. Ve ayakta kalacak çünkü Allah'ın kuvveti var. Onu ayakta tutsun. O yüzden Rab diyor ki bize düşmüyor başka bir imanlıyı yargılayalım. Tamam mı? Aa, sen meyvesiz bir çubuksun. Belki uyarıyoruz onu. Böyle olma ama bu karar vermek, yargılamak o bizi kesinlikle düşmez. Çok böyle yaygın bir hata. Çok defa biz bunu yapıyoruz. Aa, bırak o imanlı diyor. Öyle değil mi? İşte Rab diyor, bu benim işim. Ben karar vereceğim aranızda. Kim gerçekçi ve kim gerçekçi değil. Ben bunu yargılayacağım. Sonra ikinci bir soru. Ben kendimi kiminle karşılaştırayım? Yani madem bu yola çıktın, kiminle kendini karıştırıyorsun? Birincisi, sen kime hesap veriyorsun? Değil bir hangi bir insana ama Rab'e hesap vereceksin. Ve ben kendimi kiminle karşılaştırayım? İkinci Korintiler 10-12 şöyle yazıyor. Var kişiler kendi kendilerini övüyorlar. Kurajımız yok ki kendimizi onlardan sayalım ya da kendimizi onlarla karşılaştıralım. Onlar o kadar akılsız ki kendilerini kendileriyle ölçüyorlar ve karşılaştırıyorlar. Biz kendimizi başkalarla, başka insanlarla ölçmüyoruz. Ölçmek mi istiyorsun? İncil'de çok standartlar var. Onunla ölç kendini. Değil, aa, ben ondan daha fazla imanlıyım. Bende daha hızlı bir iman var. Evet, ve üçüncü bir soru. Benden daha zayıf bir kardeşi görünce ne yapayım? Yani İsa Mesih'in bu serpme benzetmesi bize bunu öğretiyor. Rab bu ayrım yapacak. Ve sen görüyorsun bir kişiyi ve korkuyorsun. Yarın bir gün Rab geldi mi onu atmasın ateşi. O zaman sana ne düşüyor? Sen ne yapasın? Galatyalar 6:2'den 5'e kadar. Birbirinizin yüklerini taşıyın. O zaman Mesih'in kanununu yerine getirmiş oluyorsunuz. Ama kişi bir hiç iken kendini bir şey sandı mı kendi kendini aldattırmış oluyor. Herkes kendi yaptıklarına bir kere baksın, ondan sonra fırsatı olacak övünmeye. Ama sadece kendi işleriyle, başkalarının işleriyle değil. Çünkü her birimiz kendi ağırlığını taşıyacak. Ne diyor İsa Mesih burada? Pavlus'un ağzından. Ne diyor? Herkes kendi yükünü taşıyor. Sen kendine bak, hani ölçmek konusunda. O zaman yani bu yargılama yapmayacaksın. Evet. Ama aynı zamanda var başka durum. 1. Korintiler 5. bölümde Paulus diyor ki bazı kişileri topluluktan uğratmak lazım. Bazı kişiler öyle yazıyor burada. Mektubumda size yazmıştım ki zinacılarla işiniz olmasın. Ama demek istemedim ki dünyadan olan zinacılarla ya da açgözlülerle, dolandırıcılarla, puta tapanlarla. Öyle olaydı lazımdı bu dünyadan dışarı çıkardınız. Evet. Hani bizim hiçbir işimiz olmazsa günahkarlarla yerimiz yok. Hayır, sizi yazarken demek istedim ki eğer bir kardeş zinacı, açgözlü, puta tapan, küfürcü, içkici ya da dolandırıcı olarak bilinirse o vakit onunla hiç işiniz olmasın. Böyle birisiyle yemek bile yemeyin. Çünkü dışarıdakileri davalamak bana mı düşüyor? Ama içeridekilerine de mi davalamayacaksınız? Dışarıdakileri Allah davalayacak. Ama siz kötü kişiyi aranızdan atacaksınız. Gene bazen biz öyle bir durumda kalıyoruz. Günahından tövbe etmek istemeyen kardeşleri, kız kardeşleri dışlamak lazım. Topluluğa gelmeyeceksin. Evet, bunu yapıyoruz. Ama bu demek değil ki biz onu ateşe teslim ediyoruz. Biz onu yargılıyoruz. Biz diyoruz sen kurtulmayacaksın. Bu Rabbin işi. Evet, 5. bir ders. Bu serpmeye dönüyoruz. Bu serpme şimdi düştü sanki ve gittikçe kapanıyor. Gittikçe kapanıyor. Değil mi? Yavaş yavaş çekiyorlar onu ve gittikçe kapanıyor. İki durumda kapanıyor. Nasıl kapanıyor bu serpme? İki durumda. Birincisi senin ölümünde ve ikincisi dünyanın sonunda. Bilmiyoruz hangisi önce geliyor. Bilmiyoruz Rab mi önce gelecek, sen daha önce mi ölüyorsun? Ama iki durumda bu serpme sanki kapanıyor. Gittikçe daha fazla içeride kalıyorsun. Evet. İşte sanki bir laf var. Toklar kesilecek, elektrikler kesilecek dediler. Akşama doğru. Belki 7'de, belki 8'de. Bilmiyorsun. Sen gene ona göre hesap yapmıyorsun. Bol vakit var. Sıkılma. Sonra kesildiler mi? Ne oluyor? İşte erkekler bütün gün karta oynayıp yan yatıyorsun, akşama doğru iş bitireceğiz diyorlar. Kadınlar bütün gün komşuların dedikodu yapıyorsun, akşama doğru yemek pişireceğim diyor. Birdenbire toklar kesilince, elektrikler kesilince her şey olduğu durumda kalıyor, bitti. O derece kadar. Yemek yaptın, yarıda kalıyor. Remont yaptın, yarıda kalıyor. Çünkü toklar kesiliyor, bitti. Yani birçok kişi de öyle durumda. Yarın tövbe edeceğim. Bir gün sonra, iki gün sonra, bir sene sonra, 60 yaşına gelince de böyle laflar var. De şimdi yaşayayım ama ondan sonra tövbe edeceğim. İşte bu olmuyor değil mi? Çünkü hiç bilmiyorsun bu serpen ne zaman kapanıyor. Hiç bilmiyorsun ne zaman tak sonu geliyor. Değil mi? Ve böylelikle biz lazım bir acele hissedelim. Bugün fırsat varken sen bak diri bir balık olmaya. Sen bak Rab'a uygun bir balık olmaya. Tamam. Son olarak biz şimdi bunu anladık Rab bu sözler ne demek istiyor. Son olarak bu da bir mucize oluyor. Tutulan bir balık aynı zamanda balıkçı oluyor. Biliyor musunuz? Ah nasıl? Petros Rab tarafından tutulan bir balık idi. Ama sonra dedi ki ben seni balıkçı yapacağım. İlginç bir şey değil mi? Balıkçılık ve avcılık eski antlaşmada her zaman savaşta kazanmak için bir sembolüydü. Mesela Yeremya 16:16 şöyle diyor. Birçok balıkçı çağırmak üzereyim. Bu da İsa'dan 700 sene önce. Onları yakalayacaklar. Rab ardından birçok avcı çağıracağım. Her dağın, her tepenin üzerinde kaya kovuklarından avlayacaklar onları. Rab sanki burada yani bir grup balıkçı hazırlıyor. Balığa çıkmayı seviyor musun? Bir grup olarak daha tatlı değil mi? Daha böyle sevinçli. Değil yalnız ama 5-6 kişi oluyor. Oo. İşte Rab diyor öyle bir grup hazırlıyorum. Bırak bunları ben seni insan balıkçısı yapacağım. Bizim ruhsal savaşımız bu. Allah'ın sözünü yaymak, insanlara yalvarmak, Rab'a gelsinler. İşte biz o zaman hem balıkçıyız hem balıkçıyız. Ve onu kim yapacak? Sanıyorum Allah seni dünyaya yargılamak için de kullanmak istemiyor. Yargılamak için seni çağırmadı ama kurtuluş için. Bize yani ilk önce bir kısıtlama gibi gelen balık olarak serbest değilim. Asıl kurtuluş orada. Bir insan anladı mı yani benim istediğim olmasın, Rabbin istediği olsun. Nasıl İsa Getsemane bahçesinde dua etti. İşte o derece geldi mi asıl serbestlik orada. Asıl serbestlik orada. Ve sen daha da bu savaşın içinde misin? Ya Rab yapacağım ama bu sefer aslında istemiyorum. Hayır. Böyle yaparsan, böyle düşünürsen, böyle dua edersen, böyle hissedersen serbest değilsin. Serbest olabilirsin. Sen kendi düşüncelerini, kendi planlarını, kendi iradeni bırakıyorsun. Bırakarsan yani ve Rab'in düşüncesini kabul edersen o zaman orada asıl serbestlik var. Rab sizinle olsun.